Ayrım 37.
1913'te bile toplam merkezi ve yerel yönetim harcamaları GSMH'nin ancak %12,3'üne eşitti. Böylece İngiltere 1914 öncesi savunmaya en çok harcama yapanlardan biri olduğu halde ulusal gelirinden bu amaçla ayırmak zorunda olduğu pay Avrupa'daki öbür güçlerin hepsinin ayırdığı paydan daha ufaktı. Ve baş emperyalistler İngiltere'nin mali kudretini sanayi gücü karşısında kötüleseler de o sıralarda deniz aşırı bölgelerde gerçekleştirilmiş olan yatırımlar 19,5 milyar dolar gibi inanılması güç bir toplama ulaşıyordu. Bu yatırımların ulusal gelir kaynağı olduğu da kuşkusuzdu. İngiltere'nin gerekirse geniş çapta pahalı bir savaşın harcamalarını karşılayabilecek durumda olduğu tartışılmazdı. Daha kuşkulu olan nokta ise ulusal kaynaklarını silahlanmaya ve modern sanayiye dayalı harbe giderek daha büyük oranda ayırmak zorunda kalırsa, liberal nitelikli politik kültürünü, serbest ticaret, düşük devlet harcamaları, zorunlu askerliğin bulunmaması ve esas olarak donanmaya olan güven koruyup koruyamayacağıydı. Ancak kaynaklarının yeterince büyük olduğu tartışılmazdı. Bir takım başka etkenler de İngiltere'nin büyük güçler arasındaki konumunu kuvvetlendiriyordu. Stratejik demir yollarının ve kitle ordularının Hindistan'ın ve öbür sömürgelerin jeopolitik güvenliği sarstığı bir çağda, imparatorluğun kara üzerindeki sınırlarını savunmak giderek güçleştiği halde, Britanya adalarının denizlerle karadan ayrılmış oluşu her zamanki gibi büyük bir avantajdı. Bu durum, halkı komşu ordularından gelecek beklenmedik istilalar konusundan kurtarıyor, kara gücünden çok deniz gücüne ağırlık verilmesini sağlıyor ve devlet adamlarına savaş ve barış konularında ana kara ülkelerinden çok daha büyük bir hareket özgürlüğü tanıyordu. Ayrıca yaygın ve savunması zor bir sömürge imparatorluğuna sahip olmak, çok muazzam stratejik sorunlar getirmekle birlikte oldukça büyük stratejik yararlar da sağlıyordu. Denizden kolayca takviye edilebilecek bir sürü imparatorluk garnizonunun kömür ikmal istasyonlarının ve donanma üslerinin olması, ülkeyi anakara dışında çıkacak herhangi bir çatışmada Avrupalı güçler karşısında son derece kuvvetli bir duruma sokuyordu. İngiltere nasıl deniz aşırı bölgelerdeki sömürgelerine yardım gönderebiliyorsa, onlar da özellikle de özerk durumundaki dominyonlar ve Hindistan, asker, gemi, ham madde ve para sağlayarak imparatorluk gücüne katkıda bulunabiliyorlardı. Ve bu, Whitehall'daki politikacıların daha iyi teşkilatlandırılmış bir imparatorluk savunması için deniz aşırı ülkelerdeki akrabalarını dikkatli bir biçimde yetiştirdikleri bir çağdı. Son olarak çıkarcı bir açıdan bakılınca şu da ileri sürülebilirdi. İngiliz gücü ve nüfuzu daha önceki dönemlerde öylesine yayılmıştı ki, İngiltere özellikle de gayri resmi imparatorluk diye adlandırılan yerlerde çok sayıda tampon bölgeye, çok sayıda hayati olmayan çıkar bölgesine, dolayısıyla da uzlaşma için geniş bir hareket alanına sahipti. İngiliz emperyalistlerinin kamuya açık olarak kullandıkları retorik, çoğu kez ödün vermenin ve geri adım atmanın o gün için olağan bir uygulama olduğu izlenimini vermemektedir. Ama İngiltere'nin stratejik önceliklerinin dikkatle değerlendirilmesi, bölümler arası danışma ile kararların kabine içinde oluşturulmasına dayanan sistem buna izin veriyordu. Her sorunun ülkenin global taahhütler kapsamında incelenip uzlaşma ya da kararlılık politikalarının belirlenmesi biçiminde yıllar yılı sürdü. Böylece bir İngiliz-Amerikan savaşı ekonomik yıkım getireceği, politik açıdan hoş karşılanmayacağı ve stratejik yönden çok zor olacağı için Venezuela anlaşmazlığı, Panama kıstığı üzerindeki kanal, Alaska sınırı gibi konularda ödün vermek daha iyi görünüyordu. Buna karşı İngiltere 1890'lı yıllarda Batı Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki sömürge anlaşmazlıklarında Fransa ile pazarlık etmeye istekliyken, Nil Vadisi'ndeki egemenliğini korumak için savaş edebiliyordu. Bir 10 yıl sonra donanma oranları, Portekiz sömürgeleri ve Bağdat demiryolu konularında anlaşmalar önererek İngiliz-Alman husumetini yatıştırma girişimlerinde bulundu. Ama Avrupa'da bir savaş çıkması halinde tarafsızlık sözü verme konusunda çok daha kuşkucu davrandı. Dışişleri Bakanı Grey'in 1914 öncesi Berlin'e yönelttiği çabalar, neredeyse Salisbury'nin daha önceki tarihlerde St. Petersburg'la Asya konusundaki uzlaşma girişimleri kadar başarılı olmuşken, Her iki örnekte dünyayı ilgilendiren konularda çıkan çoğu sorunun diplomasi aracılığıyla çözümlenebileceğine ilişkin ortak varsayımı ortaya koyuyordu. Bir yandan İngiltere'nin 1900 dolayındaki global konumunun 1930'ların sonunda görüleceği kadar zayıflamış olduğunu ima etmek, bir yandan da 1914 öncesinde İngiltere'nin gücünde muazzam bir genişleme olduğunu ve bunun dünyanın dengelerini altüst ettiğini ileri sürmek, çok daha karmaşık olan durumu aynı ölçüde tek yanlı olan tablolar çizerek göstermek olur. O halde, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki birkaç on yılda İngiltere sanayi açısından hem Birleşik Devletler'in hem Almanya'nın gerisine düşmüş ve ticaret, sömürgeler ve denizcilik alanlarında yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalmıştı. Bununla birlikte mali kaynakları, üretim kapasitesi, imparatorluk sömürgeleri ve deniz gücü bir araya gelince, 1850'de olduğundan çok daha az belirgin bir biçimde olsa da, ülkenin hala bir numaralı dünya gücü olduğu ortaya çıkıyordu. Ama bir numara olma konumu aynı zamanda İngiltere'nin asıl sorunuydu da. İngiltere artık olgun bir devletti ve niteliği gereği mevcut düzenlemeleri korumak ya da hiç değilse işlerin yavaşça ve barışçıl yolla değişmesini sağlamak gibi bir kaygısı vardı. Bir takım açık amaçlar uğruna savaşacaktı. Hindistan'ın savunulması, özellikle ülke suları üzerindeki deniz gücü üstünlüğünün sürdürülmesi ve muhtemelen Avrupa'daki güç dengesinin de korunması. Ancak her konuyu daha geniş bir çerçeve içine yerleştirmek ve İngiltere'nin başka çıkarları ile tartmak gerekiyordu. İşte Salisbury bu yüzden 1889 ve 1898-1901'de Almanya ile değişmez bir askeri taahhüte karşı çıkmış, Grey'de 1906-1914'te Almanya'ya karşı değişmez bir askeri taahhüte girmekten kaçınmıştır. Bu durum İngiltere'nin gelecekteki politikasını Paris ve Berlin'deki karar mercilerini sinirlendirecek kadar belirsiz ve kararsız yaparken, Palmerston'un hala yaygın olarak kabul gören ülkenin sürekli çıkarları vardır ama sürekli müttefikleri yoktur iddiasını da yansıtıyordu. İngiltere'ye böylesine bir hareket özgürlüğü tanıyan koşullar 100 yıl sona ererken yok olmaktaydı. Ama ülkenin çeşitli çıkarları, imparatorluk çıkarları karşısında Avrupa ile ilgili çıkarları, stratejik çıkarları karşısında mali çıkarları, arasındaki geleneksel dengeleme hareketleri eski haliyle sürüp gitti. Rusya. Çarların imparatorluğu da pek çok kimsenin yaptığı hesaplara göre yaklaşmakta olan 20. yüzyılın seçme dünya güçleri kulübünün kendiliğinden bir üyesiydi. Sırf Finlandiya'dan Vladivostok'a yayılan toprak bütünlüğü bunu sağlıyordu ona. Almanya'nın yaklaşık 3, İngiltere'nin yaklaşık 4 katı olan dev ve hızla büyüyen nüfusu da 4 yüzyıl boyunca batıya, güneye ve doğuya doğru genişlemişti ve karşılaştığı aksiliklere rağmen artık durmak istediği yolunda bir işaret vermiyordu. Silah altındaki ordusu 19. yüzyıl boyunca Avrupa'nın en geniş ordusu olmuştu. Ve 1. Dünya Savaşı'na yaklaşılırken 1.3 milyon cephe hattı askeri ve iddiaya göre 5 milyona varan yedekleriyle hala herkesin ordusundan daha büyüktü. Rusya'nın askeri harcamaları da son derece yüksekti ve hızla artan normal harcamalarının üzerine eklenen olağan dışı sermaye tahsisleriyle Almanya'nın toplam harcamalarına eşit duruma gelmiş olabilirdi. Demiryolu yapımı 1914 öncesinde muazzam bir hızla ilerliyordu. Böylece kısa bir süre sonra Almanların batıya daha önce saldırmak için yaptıkları plan, yani Schlieffen planı diye adlandırılan plan, bozulacak gibi görünüyordu ve Japonya ile olan savaştan sonra yeni bir Rus filosunun kurulması için para akıtılıyordu. Rusya Genelkurmayı bile Rusların kudretinin böyle artmasında telaşa kapılmış görünüyor ve genç Moltke 1916 ve 1917'ye gelindiğinde Prusya'nın düşmanlarının askeri gücünün kendisinin bile nasıl başa çıkacağını bilemeyeceği kadar büyümüş olacağını bildiriyordu. Buna karşı kimi Fransız gözlemciler Rusya silindirinin batıya doğru ilerleyip Berlin'i dümdüz edeceği günü büyük bir sevinçle beklemekteydiler. Bazı İngilizler, özellikle de St. Petersburg'daki elçiliklere bağlı olanlar, baştaki politikacılara ısrarla Rusya hızla öyle güçleniyor ki, onunla olan dostluğumuzu ne pahasına olursa olsun korumalıyız diyorlardı. Galicia'dan İran'a ve Pekin'e kadar Rus kudretinin artışı yaygın bir kaygı uyandırmaktaydı. Bu söylenenlerden çıkarılabileceği gibi, Rusya gerçekten de bir kez daha Avrupa'nın jandarması durumuna gelme noktasında mıydı? Bu ülkenin gerçek gücünü değerlendirmek 18. yüzyıldan bu yana batılı gözlemciler için bir sorun olmuş ve bu tür bir değerlendirme, güvenilir karşılaştırmalı verilerin kıtlığı, Rusların yabancılara söyledikleri ile kendi işlerinde söyledikleri arasındaki farklılıklar ve nesnel gerçekler yerine genel nitelikli öznel ifadelere dayanma tehlikesi yüzünden hep daha da zor hale gelmiştir. Avrupa'nın 1914 öncesinde Rusya'yı nasıl değerlendirdiğine ilişkin incelemeler, ne kadar kapsamlı olurlarsa olsunlar, Rusya'nın gücü üzerine kesin bir çözümleme ile aynı şey değildir. Bununla birlikte eldeki inanılır bilgilerden anlaşılmaktadır ki, 1914'ten önceki 10 yıllarda Rusya aynı anda hem güçlü hem zayıftı. Durum her zamanki gibi insanın teleskobun hangi ucundan baktığına bağlı olarak değişiyordu. Her şeyden önce Kırım Savaşı zamanına göre sanayi alanında artık çok daha kudretliydi. 1860-1913 yılları arasında bu çok da uzun bir dönemdir. Rusya'nın sanayi verimi yılda ortalama %5 gibi dikkat çekici bir oranda arttı ve 1890'lı yıllarda bu oran %8'e daha çok yaklaştı. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki çelik üretimi Fransa ve Avusturya Macaristan'ınkini geçmişti ve İtalya ile Japonya'nın üretiminin bir hayli önünde bulunuyordu. Kömür üretimi ise 1890'da 6 milyon tonken 1914'te 36 milyon tona çıkarak daha da hızlı arttı. Rusya dünyanın ikinci en büyük petrol üreticisiydi. Geçmişi hayli gerilere uzanan tekstil sanayi genişlerken, pamuk eğirme araçları gene Fransa ve Avusturya Macaristan'a göre çok daha fazlaydı. Kimya ve elektrik sanayilerinde de sonradan bir gelişme oldu. Tabii silah fabrikalarında da St. Petersburg, Moskova ve öbür büyük kentlerin çevresinde çoğu kez binlerce işçinin istihdam edildiği çok büyük fabrikalar belirdi. Daha 1900'de yaklaşık 31 bin mil uzunluğundaki Rus demir yolları ağı sürekli olarak genişletilerek 1914'te 46 bin mile yaklaştı. Rusya'nın 1892'de altın standardına geçişiyle istikrara kavuşan dış ticaret, 1890-1914 arası hemen hemen 3 kat arttı ve bu dönemde Rusya dünyanın en büyük ticaret ülkesi oldu. Yalnızca Rus yönetimi ve demiryolları hisseleri aracılığıyla değil, Rus iş hayatının sahip olduğu potansiyel sayesinde de ülkeye çekilen yabancı yatırımları, ekonominin çağdaşlaştırılması için çok büyük miktarlarda sermaye getirdi. Bu büyük paraseli, devletin de artan gümrük gelirleri ve vodka ile başka tüketim kalemlerine konan vergilerden sağlayarak ekonomik altyapıya akıttığı paralarla birleşti. Pek çok tarihçinin işaret ettiği gibi 1914'e gelindiğinde, Rusya dünyadaki dördüncü en büyük sanayi gücü haline gelmişti. Bu gelişmeler sürdüğü takdirde Rusya toprak ve nüfus büyüklüğünde yarışır bir ekonomik güce nihayet sahip olmayacak mıydı? Ancak teleskobun öbür ucundan bakılınca oldukça farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. 1914'te Rus fabrikalarında yaklaşık 3 milyon işçi bulunmakla birlikte, bu sayı nüfusun %1.75'i gibi insana dehşet verecek kadar düşük bir oran demekti. Tek bir tekstil fabrikasında 10 bin işçi çalıştıran firmalar kağıt üzerinde etkileyici görünmekle birlikte, artık pek çok uzman bu sayıların aldatıcı olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Çünkü emek yönünden zengin ama teknoloji yönünden yoksul olan bu ülkede, iplik eğirme araçlarını geceleri gün boyu çalışanlardan ayrı bir vardiya olarak çalışan, erkek ve kadınlar kullanıyordu. Belki bundan da önemlisi, bazı yerli girişimcilere rağmen Rusya'daki sanayileşmenin gerçekleştirilmesinde yabancıların, söz gelimi Singer gibi başarılı bir uluslararası firma ya da çok sayıda İngiliz mühendisinin büyük bir pay sahibi olmaları ya da en azından sanayileşmeyi büyük ölçüde yabancı yatırımcıların yaratmalarıydı. 1914'te madenciliğin %90'ı petrol çıkarma işinin hemen hemen %100'ü, metalurji sanayinin %40'ı, kimya sanayinin %50'si, hatta tekstil sanayinin %28'i yabancıların elindeydi. Bu durum tek başına olağan dışı bir şey değildi. İtalya'nın durumu da biraz Rusya'nınkine benziyordu. Ama sanayi büyüme konusunda yerli kaynaklardan çok ilgilerini belki sürdürecek, belki de 1899 ve 1905'te olduğu gibi sürdürmeyecek olan yabancı girişimlere ve sermayeye aşırı bir bağımlılık bulunduğunu gösteriyordu. Rusya 20. yüzyılın başlarında dünyada en çok dış borcu olan ülkeydi ve para girişini sürdürebilmek için yatırımcılara piyasanın üzerinde faiz oranları önermek durumunda kalmıştı. Gene de dış faiz ödemeleri görünür ticaret dengelerinin giderek daha çok üzerine çıkıyordu. Özetle Rusya sallantılı bir durumdaydı. Bu belki de ekonominin olgunlaşmamış oluşunun bir başka işaretiydi. Rus sanayinin çoğunlukla söz gelimi mühendislik ve kimya ürünlerinden çok, tekstil ve yiyecek maddelerinin işlenmesine yer vermesi de öyle. Aynı anda hem olgunlaşmamış hem yetersiz olan sanayilerin korunması amacıyla gümrük tarifeleri Avrupa'dakiler arasında en yüksek düzeyde tutulanlardı. Buna rağmen savunma bütçesinde ya da demiryolu yapımında meydana gelen her artışla birlikte ithal mamullerin miktarında kabarma oluyordu. Rusya'nın az gelişmişlik konumunun en iyi göstergesi, belki de 1913 gibi ileri bir tarihte bile dışarıya sattığı malların %63'ünü tarım ürünlerinin, %11'ini de kerestenin oluşturmasıydı. Amerikan malı çiftlik donanımlarının, Alman malı imalat makinelerinin karşılığını ve ülkenin muazzam dış borç faizlerini ödemek üzere bu ihracata şiddetle ihtiyaç vardı. Ancak bunun için tam yeterli olamıyordu. Rusya'nın gücünü değerlendirirken iş karşılaştırmalı verim oranlarına gelince durum daha da kötüleşmektedir. Rusya 1914 öncesinde 4. en büyük sanayi gücü olmakla birlikte Birleşik Devletler'in, İngiltere'nin ve Almanya'nın epey gerisindeydi. Çelik üretimini, enerji tüketimini, dünya imalat sanayi içindeki payını ve toplam sanayi potansiyelini gösteren endekslerde İngiltere ve Almanya yanında sönük kalıyordu. Bu rakamlar nüfus büyüklüğüyle birlikte ele alınır ve kişi başına değerler esas tutularak hesaplanırsa, aradaki uçurum gerçekten muazzamdı. Rusya'nın 1913'teki kişi başına sanayileşme düzeyi, Almanya'nınkinin 1/4, İngiltere'ninkinin de 1/6 azdı. 1914'te genç Moltke'nin ve İngiltere'nin St. Petersburg'daki elçisinin gözünü yıldıran Rusya, temelde bir köylü toplumuydu. Nüfusun %80 kadarı geçimini tarımdan sağlıyor ve geri kalan nüfusun oldukça büyük bir bölümünün de köy ve komünle olan bağlantıları sürüyordu. Baltalayıcı olan bu noktayı iki başka noktayla birleştirmek gerekir. Bunlardan ilki Rusya'nın nüfusundaki muazzam artışın yalnızca 1890-1914 arası doyurulması gereken 61 milyon kişi daha nüfusa eklenmişti. Çoğunlukla köylerde ve en geri kalmış Rusların bulunmadığı bölgelerde meydana gelmesiydi. Buraların ortak özellikleri ise toprağın fakir olması, gübrenin pek az kullanılması ve tahta sabanların yaygınlığıydı. İkincisi, bu döneme ilişkin tüm karşılaştırmalı uluslararası verilerin Rus tarımının genelde ne kadar yetersiz olduğunu göstermesidir. Buğday ürünü İngiltere ve Almanya'nınkinin 1/3 az, patates ürünü ise aşağı yukarı onlarınkinin yarısı kadardı. Baltık bölgesinde modern nitelikli geniş tarım arazileri ve çiftlikler olmakla birlikte, başka pek çok yerlerde toprak üzerindeki ortak mülkiyet ve yamaçlarda yüzey şekillerine bağlı kalınarak, şeritler halinde yapılan orta çağdan kalma ekim yöntemleri, kişisel girişim isteklerini yok ediyordu. Toprağın belirli aralıklarla yeniden dağıtımı da böyle bir etki yapmaktaydı. Bir aileye düşen toprak payını arttırabilmek için başvurulacak en iyi yol, yeni bir dağıtıma kadar daha çok oğul dünyaya getirmekten ibaretti. Ulaştırmadaki yetersizlikler, iklimin ekinler üzerinde önceden kestirilmesi mümkün olmayan ama korkunç boyutlara varan etkileri ve güneyde üretim fazlası olan illerle asıl Rusya içindeki fazla kalabalık, toprağın bereketi az, ithalatçı iller arasındaki büyük eşitsizlikler bu yapısal sorunu olumsuz yönde etkiliyordu. Sonuç olarak bu 10 yıllar içinde tarım verimi düzenli olarak yılda yaklaşık %2 oranında arttığı halde sağlanan kazancın büyük bir bölümü nüfustaki artış yüzünden yaklaşık yılda %1.5 aşınmaya uğruyordu. Çok büyük olan tarım sektörü kişi başına verimini yılda ancak %0.5 oranında arttırdığı için Rusya'nın gerçek milli hasılası kişi başına yalnızca yaklaşık %1 oranında büyümekteydi. Bu oran Almanya, Birleşik Devletler, Japonya, Kanada ve İsveç'tekinden çok daha düşüktü ve tabii ki sık sık sözü edilen yılda %5 ya da 8'lik sanayi büyüme oranlarından bir hayli farklıydı. Tüm bunların toplumsal sonuçları da Rus gücünün değerlendirilmesinde bir etken olmaktadır. Profesör Grossman, sanayide olağanüstü hızla gerçekleşen büyüme, öbür sektörlerde özellikle de tarımda ve kişisel tüketim alanında büyük bir yavaşlık ve hatta önemli ölçüde kötüleşme ile bağlantılı olma eğilimi gösteriyordu. Bu büyüme, böyle bir şeyi söylemek uygun düşerse, toplumun çağdaşlaşma temposunun üzerine çıkma eğilimini de göstermiştir, diyor. Aslında Grossman'ın kullandığı deyim son derece yerindedir. Çünkü olan şey aşırı ekonomik gerilik çeken bir ülkenin büyük bir Avrupa gücü statüsünü kazanma ve bunu koruma gereğini saplantı haline getiren yetkili politikacılar tarafından modern çağa doğru iteklenmesiydi. O halde kendiliğinden ortaya çıkan oldukça büyük girişimci etkinlikleri görmek kuşkusuz mümkünse de çağdaşlaşmaya doğru yapılan büyük atılım devletçe başlatılmıştı ve askeri ihtiyaçlarla bağlantılıydı. Demir yolları, demir ve çelik, silah ve benzeri. Ancak ülkeye sel gibi akmakta olan yabancı mamul ithaline para bulmak ve çok büyük boyutlardaki dış borcun faizini ödeyebilmek için Rus devleti ihraç edilen tarım ürünlerinin özellikle de buğdayın 1919'daki gibi büyük kıtlık dönemlerinde bile düzenli olarak artmasını sağlamak zorundaydı. Tarım verimindeki yavaş artış çoğu yıl yoksulluk içinde bulunan ve yetersiz beslenen köylü sınıfı için daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamamıştı. Aynı sebeple devletin sanayileşme ve savunma giderlerini karşılayabilmesi için yüksek ve çoğunlukla da dolaylı olan vergileri sık sık arttırmak ve kişisel tüketimi kısmak gerekiyordu. Ekonomi tarihçilerinin kullandığı bir deyişle Çarlık yönetimi çaresizlik içindeki halktan zoraki tasarruf sağlıyordu. Böylece şu şaşırtıcı durum ortaya çıkmaktaydı. 1913 yılına gelindiğinde ortalama Rus yurttaşının geliri çağdaşı olan bir İngiliz'in gelirinin ancak %27'si olduğu halde devletin bu gelirden o günkü savunma giderlerine ayırdığı oran ortalama bir İngiliz'inkine göre %50 daha fazlaydı. Tarımdaki geriliğin sanayileşmenin ve orantısız askeri harcamaların oluşturduğu bu sağlıksız birleşimin toplumsal maliyetinin daha da ağır olacağı kolayca tasavvur edilebilir. 1913'te Rus yönetimi silahlı kuvvetlere 970 milyon ruble ayırmış, sağlık ve eğitime ise ancak 154 milyon ruble harcamıştı. Ve idari yapı bölgelere Amerika'daki eyaletlerin ya da İngiltere'deki yerel yönetimlerin sahip oldukları mali yetkileri tanımadığı için bu yetersizliği başka türlü gidermenin yolu da yoktu. İşçiler hızla büyüyen kentlerde kanalizasyonsuz bir çevre, sağlığı tehdit eden koşullar, berbat konutlar ve yüksek kiralarla boğuşmak zorundaydılar. İçkicilik inanılması güç boyutlardaydı. Kaba gerçekten kısa vadeli bir kaçıştı içkicilik. Ölüm oranı Avrupa'daki en yüksek orandı.